Ayrım 4. Türkiye'de gerici akımlar ve Nurculuğun iç yüzü. Doktor Çetin Özek. Sayfa 49. Cumhuriyet Halk Partisi teşekkülünden sonra 8 Nisan 1339 tarihli 9 Umde isimli beyannamesini fırkanın ana doktrini ve amaçları olarak kabul etmiştir. CHP'nin 1931 kongresinde partinin doktrinal esasını teşkil eden 6 ana amaç CHP programında yer almıştır. Bu prensipler devletçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, milliyetçilik, inkılapçılıktır. 1931 yılındaki kurultayda kabul edilmiş bulunan amaçlar, 1935 yılındaki kurultay sonucunda bir parti amacı olmaktan çıkmış, kabul edilen esaslar dairesinde milli mahiyet kazanmıştır. 1935 kurultayı tek parti esasının kabul ettiği şeylerden milletin ruhunda ve yurdun içinde yerleşmesi için bütün kuvvetlerin hareketli olarak sarılmaları esası benimsenmiştir. Türkiye'nin bir parti devleti olduğu da ileri sürülmektedir. Parti devlet birlikte beraber çalışır. Böylece parti programı ve doktrini milli bir ideolojidir. Bir taraf değildir. Devletle aynı seviyededir. Hatta devlete hareket kabiliyetini veren parti umdeleridir. Bu esasların kabulüyle parti devlet arasındaki münasebet hukukileşmiştir. Dahiliye vekili, parti genel sekreteri, valiler de vilayet parti reisi olmuştur. Teşkilat bakımından da devlet parti teşkilatları kaynaştırılmıştır. Bu husus, parti muhtevası olan milletin devlet iradesiyle arasız bir şekilde iştiraki olarak isimlendirilmiştir. Recep Peker'in kurultaydaki nutkundan CHP 4. Büyük Kurultayı görüşmeleri tutulgası. Sayfa 43 ila 50. Bakınız Tuna'ya siyasi partiler, sayfa 570, not 59. 1935 kurultayının aldığı kararlarla bütün milleti azası sayan tek otoriter ve totaliter bir parti olmuştur. İş bu durumda 1937 anayasa tadili yapılmazdan önce dahi CHP'nin altı oku devletin de amaç bildiği kurallar olmuştur. 1935 kurultayı parti sistemi neticesi olarak laiklik kuralını devletin temel kurallarından ve pozitif metinlerinden biri haline getiren kurultay olmuştur. Pozitif bir metin olarak parti tüzüğü, devletin uyması gereken vesika, norm haline gelmiştir. Durum böyle olunca, 1937 yılında 3115 sayılı kanunla 6 temel ideolojinin anayasaya geçişi bir realitenin tatbikinden ibaret olmuştur. 1937 tadilatı, parti devlet sisteminin tatbikinden ibaret olmuştur. 1937 tadilatı, parti devlet sisteminin tabii bir sonucu olarak milleti temsil eden parti amaçlarının, milletin hak, ödev ve amaçlarını düzenleyen anayasa geçişinden ibaret kalmıştır. Nitekim aynı esasların belirtilerine 3115 sayılı kanun müzakerelerinde de rastlamak mümkündür. 1937 yılındaki 3115 sayılı kanun değişikliği sadece laiklik kuralını değil ve fakat diğer bütün temel ideolojileri anayasa müessesesi haline getirmiştir. Biz burada konumuz gereğince bu 6 oktan birisi üzerinde duracağız. Anayasa, laiklik kuralını getiren kanun teklifi İsmet İnönü ve Şükrü Saracoğlu, Recep Peker, Refik İnce, M. Esat Bozkurt, Hasan Ali Yücel gibi 153 arkadaşı tarafından hazırlanmıştır. Kanun teklifinin gerekçesinde ikinci maddede yapılacak tadilden maksadın ne olduğu şu ifadeleriyle belirtilmektedir. Anayasada Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğu belirtilmekte olup bununla yalnız devletin şekli beyan edilmiş oluyor. Halbuki devletin şekliyle beraber siyaset ve idare tarzında takip edeceği ana vasıflarında esas hüküm olarak gösterilmiş olması lüzumludur. Zabıt Ceridesi, Devre 5, Cilt 16, Sayı 89, Sayfa 1. Laiklik kuralı bu amaç ile anayasaya ithal edilmektedir. Demek oluyor ki, laiklik, tazarı gerekçesine göre devletin bütün icraatında takip edeceği bir ana vasıf olmaktadır. Kurulacak devlet düzeni bu esasa müstenit olarak kurulacak, laiklik bir temel ideoloji vasfını kazanacaktır. Tasarı hakkında Teşkilat-ı Esasiye Encümeni mazbatasında da aynı esaslar belirtilmektedir. Zabıt Ceridesi, Devre 5, Cilt 16, Sayı 89, Sayfa 2. Anayasaya dahil edilen kurallar, Türk devletinin şekliyle beraber doğuş tarzının ve kuruluşunda hakim olan ve fiiliyat sahasında şimdiye kadar inkişaf eden umdelerden ibarettir. Bu kurallar açık veya gizli, daha Kurtuluş Savaşı'na temel teşkil etmiş, savaştan sonra atılan her adımın temel fikri olmuş ve sonuçta bir anayasa devlet düzeninin temel kaidesi haline gelmiştir. Bu kurallar milli bir devletin kuruluşunda, gelişiminde temel taşı ödevini görmüştür. Kanunun meclis tartışmaları sırasında da hemen aynı görüşler ifade edilmiştir. CHP programı, istiklalini kazanmış bir milletin bir daha o badirelere düşmemesini temin edecek devlet sisteminin tatbik edeceği prensipleri açık olarak belirtmektedir. CHP prensipleri modern bir devletin kuruluş prensipleridir. Laikliği bir temel kural olarak kabulünün nedenleri de tartışmalar sırasında açıklanmıştır. Bu memleket kahinlerin ve gayrimesullerin vicdanlara amil olmasından ve devlet ve millet işlerini görmesinden çok zarar görmüştür. Bu şekildeki bir düzen Türk ilinin gelişimini engellemiştir. Madem ki tarihte deterministiz, madem ki icraatta pragmatik maddiyatçıyız, o halde kendi kanunlarımızı kendimiz yapmalıyız. Kendi cemaatimizi maverayı dünyaya tahallük eden her türlü endişelerden, her türlü lahuti hayallerden müberra olarak kanunlarımızı bugünün icaplarını, maddi zaruretlerini göz önünde tutarak yapmalıyız. Memleketin maddi hayatı ancak bu surette kurtulur. Maneviyatı için Türk'ün temiz ahlakını inkişaf ettirmek kafidir. Onun içindir ki biz her şeyden evvel laikliğimizi ilan ettik. Görüldüğü gibi, laiklik, Türk anayasa hukukunda sadece devlet ile dinin ayrılığını ifade eden bir mahiyet taşımamaktadır. Laiklik, bütün toplum katına hakim bir kural olarak gözükmekte, ayrıca millileşme hareketine uygun yapı taşımaktadır. Laiklik, bunun dışında bir hürriyet prensibidir. Eşhasın vicdan hürriyetlerine ve istedikleri dinlere intisabına zerre kadar müdahalemiz yoktur. Herkesin vicdanı hürdür. Bizim istediğimiz hürriyet, laiklikten maksadımız dinin memleket işlerinde müessir ve amil olmamasını temin etmektir. Hükümet adına konuşan Şükrü Kaya'nın beyanatından, bakınız Zabıt Ceridesi, Devre 5, Cilt 16, sayfa 59-61. Laikliğin kabulüyle güdülen amaç da belirtilmiştir. Bizim davamız bu hareketin de çok fevkinde bir davadır. Biz diyoruz ki dinler vicdanlarda ve mabetlerde kalsın, maddi hayat ve dünya işine karışmasın. Karıştırmıyoruz ve karıştırmayacağız. Laikliğin kabulündeki amaç bir medeniyet alanının değiştirilmesidir. Bu değişikliğin sebebi Atatürk'ün istediği gibi muasır medeniyet seviyesine yükselmek, bir milletin devlet ve müstakil bir millet olabilmesi için gerekli milli şartları hazırlamaktır. Hüsnü Kitapçı ve Recep Peker'in beyanlarından. Laiklik ve inkılapçılık kurallarının ilgisi üzerinde de durulmuştur. Toplumsal gelişmeleri gerçekleştirmiş bir hükümette devrimciliğin yerinin ne olduğu sorulmuştur. Halbuki her şey ilerlemeye mahkumdur. Tevakkuf edildiği anda inhitat başlar. Bu sonuçtan kurtulmak için devamlı olarak ümran yapmak gereklidir. Bu bakımdan inkılapçılık, teceddüt ve terakkinin bir remzi olarak görülmektedir. Muğla Milletvekili Hüsnü Kitapçı'nın konuşmasından. Anayasadaki bu değişiklik ile başarılan ve gerçekleştirilen inkılapların yanında başarılacak ve gerçekleştirilecek inkılaplar da yer etmiş bulunmaktadır. Bu şekilde bir milletin yükselmesi, ilerlemesi için aranılan, bulunan bir formül tatbikat sahasına geçirilmiş olmaktadır. Aziz Akyüreğin konuşmasından. İnkılapçılık, milli ihtiyaçların doğurduğu bir sonuçtur. İnkılapçılığın ruhu, gündelik zaruretlerden mülhem olmasıdır. Şükrü Kaya'nın ikinci konuşmasından. Meclis, memleketi vasıflı bir cumhuriyetle muhafaza ve müdafaa etmek mükellefiyetini kabul etmektedir. Memleketin bu sayede kurtulduğuna ve yaşayacağına kanidir. İnkılapçılığa bağlılık bu sebepledir. Diğer beş temel amaç, kural ile birlikte laikliğin garantisi, ihlali halinde müeyyidesi nedir? Şemsettin Günaltay bunun cevabını vermiştir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na muhalif her hareket nasıl bir cürüm ise, bu esaslara muhalefet de aynı şekilde cürüm sayılacaktır. Laikliğin nakızı olan klerikallik ve inkılapçılığın nakızı olan irtica lehinde hiçbir faaliyet yapılamayacaktır. Recep Peker'in konuşmasından. Devletin vasfının cumhuriyet olduğunu belirtmek yetmez. İrticaya karşı savaşabilmek için laiklik ve devrimcilik unsurlarının da anayasada yer etmesi gereklidir. Klerikalist ve irticai hareketler ceza kanunu ile karşılanacaktır. Cumhuriyetçilik kuralının yanında yer almakla da hiç kimse laikliğin aksine bir teklifte bulunamamak durumundadır. 1924 Anayasası'nın 103. maddesi mucibince de bir anayasa hükmü olan bu hükümleri hiç kimse safsaklayamayacaktır. Ceza kanununun 146. maddesi de bir anayasa nizamı olan laik nizamı ihlallere karşı koruyacaktır. A. Rıza Türel'in konuşmasından. Bakınız Zabıt Ceridesi, Devre 5, Cilt 16, Sayfa 73. Laiklik kuralı en büyük bir temyiz azasından en küçük memurlara kadar hüküm veren, tedbir alan, emir veren ve tanzim eden herkesin bu icraatında kendisini bunun içinde hissetmesi, onun sınırlı olduğunu bilmesi gereklidir. Zira bu kurallar milli birlik için daha sıkı bir tedbir mahiyetindedir. Zabıt Ceridesi, Devre 5, Cilt 16, Sayfa 65, Recep Peker'in beyanatından. 1937 yılında laiklik ve diğer 5 kural anayasada yer ederken, bu kuralların sonra değiştirilmesi konusunda önleyici bir tedbir olarak da Refet Bele, bunların cumhuriyetçilik gibi anayasanın 102. maddesine göre değişmesi imkanı olmayan birer kural olarak anayasada yer etmesini istemiştir. Zabıt Ceridesi, Devre 5, Cilt 16, Sayfa 73. Laikliğin pozitif bir metne girmesini teklif eden tasarı, aleyhte hiçbir tartışma olmadan oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3115 sayılı kanunu savunan bütün milletvekilleri, devletin temel ilkelerinin Atatürk tarafından seçildiğini, Atatürk'ün kudretiyle milletin kudretinin birleşmesi sonucu olduğunu, Atatürk'ün bu memlekete istiklal, hürriyet ve nihayet fikir verdiğini belirtmişlerdir. Tek kelimeyle 5. Meclis, Atatürkçülük prensipleri etrafında birleşmiş, inanmış kimselerden kuruludur. Parti devlet birliği de tartışmalar arasında ileri sürülen fikirlerden biridir. CHP devletin fikir ve politika kaynağıdır. Pişmiş bünyesiyle parti daima devlete esaslarını vermiştir. 3115 sayılı kanunla yapılan anayasa değişikliği de aynı mahiyeti taşımaktadır. Bunun içindir ki yeni devletin vasfının anlaşılabilmesi için bugünkü parti tüzüğünü incelemeleri gereklidir. 1937 yılında artık laiklik ve diğer temel kuralların Türk toplumu için olan gereği ve kaynağı belirtilmeye başlanmıştır. Üzerinden zaman geçtikçe 1920 ve sonrasının nedenleri daha iyi anlaşılmakta, yorumu yapılabilmektedir. O çağların reaksiyonerleri artık söz sahibi değillerdir. Bu yeni çağ milletin geçmişteki ızdırabı doğurmuştur. Bu ızdıraptan alınan ders yeni nizamı doğurmuştur. Milli bir devlet, milli değerlere göre idare edilen nizama ihtiyaca yer vermiştir. Laiklik hareketi bir bakıma, milli, mahalli ve gerçek hukukun düzenin kuruluşu hareketidir. Muasırlaşmak, millileşmek şeklinde gözüken Türk devrimlerinin temelini teşkil etmektedir. Bu gelişim bir noktada duran gelişim değildir. Türk devrimleri dinamiktir ve her gelişim bir sonraki gelişimi hazırlamaktadır. Uzun bir ıstırabın, göz yaşartıcı mücadelelerin sonucu olan bu durum, daha birçok çabalara ihtiyaç göstermektedir. 1937 yılının meclisi, mücadeleci, kurduğunu korumaya kararlı bir meclistir. İrticayı önlemek için imanlıdır. Devrimin gelişimi konusunda çıkacak her engelin önlenmesi hususunda azimlidirler. Atatürk, bu umdeleri anayasaya koymakla bu temel düzenin ebediyen mevcut olmasını arzu etmiştir. Bu kuralların Türkiye'nin hayatı için esas ittihaz edilmiş ve evlatlara da ilan eylenmiştir. Bu kurallar bir gün gelir de herhangi bir iktidar tarafından kaldırılmak istenirse, içlerinden bazıları sen ne yapıyorsun, Atatürk'ün koyduğu esasları sen nasıl bozabilirsin diyebilir ve millet ne yapıyorlar, Atatürk'ün koyduğu esasları nasıl bozuyorlar diyebilir. Bu maddeler meclise göre Türk'ün ve istikbalinin sigortasıdır. Ne yazıktır ki çeşitli cereyanlar bu sigortanın işlemesini engellemiş, Cumhuriyet'in bu müesseseleri tehlikeye girmiştir. Çok partili hayata geçişten bir askeri hükümet darbesiyle neticelenen devrede büyük bir hayatiyet gösteren ideolojik hareketler yeni bir tez getirmemekle beraber laik müesseseleri yeni yorumlarla zedelemiş ve tehlikeye sokmuştur. Bu görünüşler 1961 senesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci anayasasında laik müesseselerin korunması bakımından hukuki sigortaların varlığı gereğini doğurmuştur. Halk oyunun getirdiği anayasa. 27 Mayıs olayından sonra İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden kurulu bir ilmi heyete anayasa projesi hazırlamak görevini vermişlerdir. Bu komisyona sonraları Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri de katılmışlardır. Bu komisyon bir anayasa ön projesi hazırlamıştır. Bu komisyonun çalışmaları sırasında Siyasal Bilgiler Fakültesi de özel olarak kendi görüşüne uygun olarak bir anayasa projesi hazırlamıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından hazırlanmış olan proje, 1924 Anayasası'nın 1937 tarihli tadillerinin ortaya koyduğu maddelerin hemen aynısını tekrarlamakla yetinmekteydi. Tasarının başlangıç kısmında laiklik hukuka bağlı devletin temel düzeni olarak vasıflandırılmaktaydı. Tasarının birinci maddesinde de laiklik cumhuriyetin bir temel vasfı olarak gösterilmek suretiyle devletin siyasi bir kuruluş olarak dini esas ve amaçlara dayanmaması esası tespit ve ilan edilmekteydi. Siyasal Bilgiler Fakültesi tasarısının 11. maddesinde laikliğin esas unsurlarından olan din hürriyeti esası belirtilmiştir. 11. maddeye göre herkes kanuna uygun ibadetini yapmakta ve istediği dini mezhebi, inancı yüzünden kınanamaz ve farklı muameleye tabi tutulamaz. Tasarı, tekke ve zaviyelerle tarikatları yasak etmekle 677 sayılı kanun hükümlerini de bir anayasa hükmü haline sokmuş bulunmaktadır. Tasarının birinci maddesiyle başlangıcında belirtilmiş olan bir prensip de Türkiye'nin devrimlere bağlı olduğu konusudur. Bu şekilde kurulmuş olan yeni rejim teyit edilmiş ve gelişimin devamı kabul olunmuştur. İstanbul projesine gelince laiklik ve devrimcilik konusunda daha geniş hükümler taşımaktadır. Laiklik kuralını ilan eden maddelerin yanında bu kurala dayanarak kurulmuş düzeni koruyucu hükümler de anayasa ön projesinde yer almıştır. Projenin başlangıç kısmında devletin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmayı gaye edindiği ve bunun projenin tümünde ana amaç olduğu belirtilmektedir. Bu amaca erişmek için sosyal bir demokrasi kurulmakta ve Atatürk inkılaplarına bağlılığı belirtilmektedir. Projenin birinci maddesinde de siyasi rejimin laik bir cumhuriyet olduğu konusu açıklanmıştır. 8. maddede kişilerin dini inanç bakımından kanun önünde eşitliği esası ilan edilmiştir. 8. madde hukuk önündeki eşitliği belirtirken 11. madde dini inanç hürriyetini de kişilere tanımakta ve bu iki hüküm birbirlerini tamamlar yapı kazanmaktadır. 12. maddede ise ayin yapmak ve yapmamak hürriyeti korunmakta, dini eğitim serbestliği, inancını saklamak hakkı tanınmaktadır. 12. madde dini hürriyetini ve devletin laik siyasi temel kuruluşunu koruyucu hükümlere de sahip bulunmaktadır. Buna göre kişilerin dini inanç ve propaganda hürriyetlerini suistimal etmek suretiyle kendi inançlarını başkalarına kabul ettirmek bakımından yapacakları baskıyı önleyici hükümler konulmuştur. Aynı madde içinde halen mer'i 6187 sayılı kanun hükümleri de birer anayasa hükmü haline getirilmek istenilmiş ve dinin, dini hissiyatın, dince mukaddes tanılan şeylerin istismarı suretiyle şahsi veya siyasi nüfuz veya menfaat temini yasak edilmiştir. Bu şekilde hareket eden partiler hakkında bizzat müeyyide de tesis olunmuş ve siyasi partilerin temelli kapatılacağı hükmü maddeye konulmuştur. Kurucu Meclis Anayasa Komisyonu da bir anayasa tasarısı hazırlamış ve bu tasarı bir takım değişikliklerle meclisçe kabul edilerek halk oyuna sunulmuştur. Konumuzu ilgilendiren hükümler bakımından anayasa maddeleri İstanbul Komisyonu'nun tasarısını esas olarak almış bulunmaktadır. 1961 Anayasası, başlangıcından son hükümlerine kadar Atatürkçü, devrimci ve laik bir nizamı kurmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu husus Anayasa Meclis Komisyonu'nun gerekçesinde açık olarak belirtilmektedir. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi Cilt 2 Sayfa 6. Bu genel havanın dışında, laiklik kuralı, anayasanın birçok maddelerinde söz konusu edilmiştir. Anayasadaki laikliğe ait maddelerin müzakereleri sırasında, laikliğin Türkiye'deki gelişimi, hukuki mahiyeti ve tarifi gibi bir takım genel düşünceler ortaya atılmıştır. Genel olarak ileri sürülen fikirler, Türk devrimlerinin özelliğini ve milliliğini kabul etmiş, savunmuştur. Bu arada bazı üyelerin daha klasik görüşlere taraftar oldukları da ortaya çıkmıştır. Kurucu Meclis, anayasanın laiklikle ilgili maddeleri üzerinde dururken, özellikle laikliğin Türk anayasa hayatındaki yerinin tespiti, vasıflarının tayini, Türkiye'deki gelişmeler bakımından amacının ne olduğu konuları üzerinde durmuştur. Anayasa Komisyonu, laikliği demokratik cumhuriyetin gerekli bir neticesi olarak kabul etmektedir. Meclis müzakereleri sırasında da cumhuriyetin başarıya ancak laiklik kuralı sayesinde eriştiği belirtilmiştir. Meclis, laikliğin vücudu ve bu kuralın Türkiye için bir yaşama şartı olduğu konusunda ittifak halindedir. Tartışılan ve fikir çatışmalarına sebep olan nokta, laikliğin anlaşılışı ve yerinin Türk anayasa hukuku içinde tayini meselesidir. Türkiye'de laikliğin muhtevası konusunda başlıca iki görüş ortaya çıkmıştır. Birinci görüş, Atatürk'ün anladığı ve 1924 Anayasası'nın benimsediği anlamda bir laiklik mefhumunu taraftar olurken, gelenekçi görüş, klasik Fransız laiklik telakkisini kabullenmiş ve savunusunu yapmıştır. Anayasa Komisyonu, laikliği, dinin devlet işlerine karışmasını ve hukukun akli olmayan kaynaklarının tesiri altında bulunmaması şeklinde anlamıştır. Laiklik, Türk devriminin temel ilkelerinden biri ve demokratik bir zaruretin de ifadesidir. Anayasa, din istismarını önlemek amacıyla da hareket etmiş ve bunu gerçekleştirici bir sistem kurmuştur. Anayasa Komisyonu Sözcüsü Tarık Zafer Tunaya'nın konuşmasından, bakınız, Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 2, sayfa 499 ila 504. Anayasa Komisyonu'nun savunduğu ve 1961 yılına kadar da hakim olan laiklik anlayışı, memleketimizin şartlarının doğurduğu bir muhtevaya sahiptir. Laiklik Türkiye'de bir gelişimin son halkasıdır. Medeni bir seviyeye ulaşma gayretinin ifadesidir. Memleketimizin milli şartları bu sonucu doğurmuştur. Laikliğin muhtevası geleneklere uygundur. Atatürk devrimlerinin ilk gününden beri takip ettiği amaçların ve gelişimin sahip olduğu ruhu taşımaktadır. Bu ruh, devletin hurafeler karşısında cephe almasını sağlamak ve hurafelere dayanan çevrelerin sosyal ve siyasi hayatımızı vesayet altına almamalarını önlemek anlamında toplanmıştır. Anayasanın bütün maddeleri bu ruhu hakim kılmıştır. Din hürriyetlerini ifade eden laiklik de romantik ve metafizik kaynaklardan doğmamıştır. Hürriyetler, ferdin akıl ve iradesinin rehberliğine dayanarak kendi kaderini kendisi çizmesi yoludur. Anayasa Komisyonu Başkanı Enver Ziya Karal'ın konuşmasından, bakınız, Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 3, sayfa 120. Laiklik, şerefli bir millet olarak var olmamız için kuvvetli bir teminattır. Laiklik ve devrimcilik, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti, birbiri ardına gelen nesillerin arzuları, ümitleri ve çalışmaları ile kurulmuştur. Bu anlamı ile laiklik, dinin bir amme hizmeti olmaması anlamına gelmektedir. Sadece devlet dini olmaması değil ve fakat dinin sosyal bir kuvvet olarak devletin temel kurallarında rol oynamaması da gereklidir. Türkiye Devleti'nin kabul ettiği laiklik, devletin dinin vesayeti altında bulunmamasını sağlayan laikliktir. Türkiye toplumsal bünyesi itibariyle en ufak bir ihmal karşısında teokratik sisteme sürüklenebilir. Vicdan hürriyeti ve laiklik tamamen sona erdirilmiş olur. Bu memleket ise yıllar yılı şeriatin hakimiyeti, hukuk nizamına temel teşkil etmesi yüzünden duraklamış, gerilemiştir. Toplumsal hayatla yoğrulmuş bir şekildeki din kaideleri milletin ilerlemesine engel olmuştur. Öyleyse memleketimizde laiklik prensibinin cevap verdiği ihtiyaç, birinci planda devleti dinin vesayetinden kurtarmaktır. Devlet nizamı sadece akli esaslara, sosyoloji ve siyaset ilminin icaplarına uygun olarak düzenlenmelidir. Yoksa nakli bazı kuralların, değişmez din kaidelerinin toplum hayatını boyunduruk altına almasına müsaade etmemelidir. Türk devletinin medeni alemdeki bekası bu esasın benimsenmesine bağlıdır. İslami esaslara göre hukukunu düzenlemiş memleketlerde, kültür alanında dahi dinin vasi rolü oynadığı görülmektedir. Komisyon sözcüsü Muammer Aksoy'un konuşmasından. Bakınız Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi Cilt 3 sayfa 121 ila 126. Öyleyse bütün gaye Türkiye'nin yaşama şartı teokratik sistemin bir daha dönmemesini sağlamaktadır. Türk devrimleri ilk gününden beri asırlarca devam ede gelmiş şeriat despotizmini ve dinin dünyevi hakimiyetini yıkmak olmuştur. 1961 Anayasası da aynı gayeyi gütmektedir. Türkiye'nin İslamiyet'i kabul edişinin ve bu dinin Türk siyasi ve toplumsal hayatının gelişiminde oynadığı menfi rol, memleketin bünyesine uygun bir laiklik telakkisinin kabulüne sebep olmaktadır. Türkiye'deki laikliğin gayesi, dinin bütün karşı koymalarına rağmen memleketi medeni bir seviyeye çıkarmak olunca bu anlayış bir takım da neticeler doğurmaktadır. Türkiye'de devlet sadece din ile devlet otoritelerini ayırmakla kalmamış, ayrıca herhangi bir dinin din hürriyetleri mahfuz kalmak şartıyla fert vicdanını aşarak sosyal yönde siyasi yaşama tarzımızın her cephesini kontrol altında tutmasını ve bulundurmamasını da sağlıyor. Laiklik, siyasi iktidarın yetkilerini kaynağını dinden almaması manasına gelir. Siyasi iktidarın icraatını dini müeyyidelere bağlamaması anlamına gelir. Sanat ve kültür hayatının dahi dinin kontrolünden asude kalması gereklidir. Devlet bu amaçlara erişmek için dinin suistimalini önleyici zabıta tedbirlerini alacaktır. Devlet bu bakımdan din işlerini bir amme hizmeti saymaya dahi üstün siyasi iktidarına dayanarak din işlerini kontrol etmek, müzahir olmak, siyasi istismarı önlemek mecburiyetindedir. Biz laikliği bu anlamda kabul etmekle yaşama şartımızı gerçekleştirmiş, Atatürk düşmanlarını atmış olmaktayız. Türk devrimine, Türkiye'nin toplumsal hayatına uygun olan bu görüşün yanında, Türk laiklik gelişimine reaksiyon teşkil eden bir takım fikirleri savunanlar da mecliste inançlarını belirtmişlerdir. Aşağıda görüleceği gibi, Türkiye'deki devrimci ve laik gidişi beğenmeyenler, bunu din hürriyetine ve gerçek laikliğe aykırı görenler, gelenekçi tezleri tekrarlamışlardır. 4. ayrımın sonu sayfa 65.